6. ayrım, sayfa 67, Tayfun, John Gordon Davis. 2. kısım. Öğle yemeği için Sheraton da yer ayırtmıştı komiser. Vanessa hazır yemek satan yerlerin birinde yemeği tercih ederdi ama bunu önerememişti. Champion her şeyi mükemmel yapmak için aşırı çaba harcıyordu. Masaya kırmızı güller bile koydurtmuştu. Eğer duygularını saklamayan, onları açık kalplilikle ortaya seren biri hala yeryüzünde varsa, bu Bernard Champion'dan başka biri olamazdı. Champion hala bütün dürüstlüğü ve sabrıyla genç kadına yardım etmeye çalışıyordu. Vanessa yemeğin sonuna kadar bu havanın bozulmamasını diliyordu. Champion bir kadeh içkiyle biraz sakinleşmiş gibiydi. Kuşkusuz Herman Choi gibi bir sürü insan var ama en güçlüleri de o. Evet, bir bakıma onun hakkında çok şey biliyoruz, bir bakıma da hiçbir şey. Vanessa'nın teybi masanın üstündeydi. Herman Choi 15 yıldan bu yana sadece uyuşturucu madde kaçakçılığı yapıyor. Belki de örgütün sır saklaması işine yaradığı için onlara katıldı. Uzun yıllar başarılı bir iş adamı olarak hayatını sürdürdü. Harry Howard Choi hakkında çok şey bilir çünkü Choi bir süre onun yanında çalışmıştı. Genç kadın başını salladı, Champion konuşmasını sürdürdü. Choi uyuşturucu madde kaçakçılığını fiilen yönetmez, hatta malı bile görmez. O sadece parayı verir, işte ustalık, uzaktan kontrol eder o. Adamları aracılığıyla, belki o adamlar da malı görmezler. Onların adamları görür, bir grup adam yalnızca bir üstünü tanır o kadar. Ham Afyon, Burma, Tayland ve Kamboçya'nın güneyindeki altın üçgeninden sağlanır. Mal oradan çeşitli yöntemlerle Hong Kong'a gelir. Balıkçı teknelerinin torba şeklinde ağla çekmeleri en çok kullanılan yöntemlerinden biridir. Mal fabrikaya getirilir ve orada kimyagerler tarafından eroine dönüştürülür. Bu işlem her zaman aynı fabrikada mı yapılır? Hayır, özel bazı kaplar birkaç gaz sobasıyla kimyagerlere gerekli olan araç gereç sağlandıktan sonra herhangi bir yerde olabilir. Bunları da bir katıra bile yükleyebilirsin. Tabii her yeni mal gelişinde fabrikanın yeri de değişir. Ayrıca bu insanların hiçbiri Herman Choi'yi tanımaz, onu asla görmezler. Mal fabrikadan çıkınca ne yapıyorlar? Saflaştırılan eroin paketleniyor. Bir bölümü gezgin satıcılar aracılığıyla bunları küçük paketler halinde Hong Kong sokaklarında satmaya hazır hale getiren perakendecilere ulaştırılıyor. Bu pazarı diğer tüccarlarla paylaşmak zorunda kalıyor Herman Choi. Ama malın çoğu deniz aşırı ülkelere yollanır. Hollanda ve İngiltere yoluyla tüm Avrupa'ya. Tabii daha sonra da Amerika'ya. Gülümsedi ve bu da mafyanın hiç hoşuna gitmiyor. Amerikan hükümetinin de mal nasıl gönderiliyor? Bernard Champion ellerini iki yana açarak devam etti. Akla gelebilecek her türlü yolla. Ama genellikle turşu kavanozları ve diş macunu tüplerinin içine saklayarak ve kuryelerde $2000 ve uçak bileti karşılığında çantalarının içine bir paket koymaya razı oluyorlar. Havaalanında bir adam tarafından karşılanıyorlar. Bu arada kurye gümrükte yakalanırsa karşılayan adam tabii birden ortadan kayboluyor. Böylece Amerika'daki suç ortağı da başının belaya girmesinden kurtuluyor. Turşu kavanozları ve diş macunu tüplerinin içine malı nasıl koyuyorlar? Bunları kimin sağladığını ortaya çıkarmak için işin kaynağına, yani yine Herman Choi'ye dönmek gerekecek. Champion ciddi bir tavırla başını salladı. Pek değil. San Francisco'daki alıcıyı yakalayabilirsin. Geriye dönüp malları kimin koyduğunu öğrenmeye çalıştığında da sadece uydurma bir adla karşı karşıya kalabilirsin. Açıklamaya çalıştı. Örneğin çok miktarda turşu alıp evine gittin. Kavanozları boşaltıp plastik kaplardaki eroini içine koyup üstünü birkaç tane turşuyla örttün. Ve bunları San Francisco'daki Freddy Wong'un lokantasına yolladın. Bu kent akla gelebilecek her türlü malı yükleyebilecek ithalat ihracat şirketleriyle dolu. Yapacağın tek şey uydurma bir adla faturayı imzalamak olacak. Ve tabii ortadan kaybolmak. Vanessa düşünceli bir ifadeyle, kurye olarak bir iş bulabilirim belki dedi. Champion dehşet içinde baktı. Ne demek istiyorsun? Bu insanlar nasıl Choi'nin adamlarını bulup malı çantalarının içine saklıyorlar? Eğer bunu çözebilirsen işe başladın sayılırsın. Choi bu kuryeleri nasıl buluyor? Umarım kışkırtıcı ajan olmayı düşünmüyorsun.
Hayır.
Buraya her yıl 1 milyona yakın turist gelir. Binlerce otel, bar ve pansiyon var. 80 binin üzerinde keş ve yüzlerce seyyar satıcı var. Bunların arasında kurye bulmak çok güç değil. Kurye işi kabul ettikten sonra bir daha kendisine teklif yapanı göremez. Mal ona herhangi bir keş tarafından iletilir ya da otelin hiçbir şeyden haberi olmayan zavallı hamalları aracılığıyla. Eğer adamı suçüstü yakalarsa görüp göreceğimiz nimet bundan ibarettir. Çünkü adam büyük bir olasılıkla keş çıkacaktır. Choi'nin adamları bu işi sırf kendi ihtiyaçlarını sağlayabilmek için yapıyorlar. Malı kimden aldığını söylemez. Hatta adamın kim olduğunu bile bilmez. Çünkü adam da onun tanımadığı biridir. Komiser duygulanmış bir ifadeyle Vanessa'ya baktı. Tabii ki bunlarla uğraşıyoruz ama asla Herman Choi'ye ulaşamayacağız, bundan eminim. Sonra şaka yapmaya çalışarak gülümsedi. Sakın böyle bir işe kalkışma Vanessa. Vanessa'nın itiraz etmesine fırsat bırakmadan Bernard Champion ikinci şişe şarabı tabii en iyisinden ısmarlamıştı bile. Genç kadın bunun arkasından neyin geleceğini çok iyi biliyor ve konuyu nasıl değiştireceğini düşünüyordu. Birdenbire Champion masanın üzerinden uzanarak elini avuçlarının arasına aldı. Vanessa irkilerek ona baktı. Konu dağılmıştı. Adam öne doğru eğilmiş, kıllı elleriyle onun elini kuvvetle sıkmıştı. Ateş dolu gözleriyle bakıyordu. Yeni tıraş olmuş yanakları kızarmıştı. Vanessa gözlerini kırpıştırarak kafasını toplamaya çalıştı. Bir şey, herhangi bir şey söylemek üzereydi ki Champion öksürmeye başladı. Birbirlerine baktılar ve Vanessa duruma hakim oldu. Öbür elini adamın elinin üstüne koyup sıkarak ''Jake'' dedi. ''Jake McAdam neden polis örgütünden ayrıldı?'' Ellerini çekerek sigara paketine doğru uzandı. ''Başı belada mıydı?'' Kıpkırmızı yüzüyle arkasına yaslanan Champion el yordamıyla sigara paketini bulmaya çalıştı. Aceleyle Vanessa'nın sigarasını yakarken elleri titriyor, kalbi gümbür gümbür çarpıyordu. ''Ona sordun mu?'' Genç kadın şimdi duruma tümüyle hakim olmuş ve bu sıkıntılı dakikaların bittiğini anlamıştı. ''Hayır, o da arkadaşım örgütün en genç komiserlerinden biri olan McAdam'ın birden istifa ettiğini söyledi.'' Champion derin bir soluk aldı, özür dileyen gülümsemesiyle konuştu. ''Bence kendisine sorsan daha iyi edersin. Değil benimle hiç kimseyle fazla konuşmaz o ama bazı söylentiler var.''
''Bu söylentilerin bir kadınla ilgisi var mı?''
''Evet, söylentilerin biri de bu.''
''O da arkadaşım Olga Çinli bir kızdan söz etti, evini görmelisin. Duvarda kendi yaptığı çok güzel bir Çinli kızın portresi asılı.''
Komiser başını salladı. ''Evet, dedikodu bu işte.'' Neden onun evine gittiğini sormak istedi ama vazgeçti. Aynı kızın bir sürü portresini yaptı. Bunu herkes bilir. Bir zamanlar evi bu resimlerle doluydu. Sonra bir gün hepsini kaldırdı. Duvarda sadece senin gördüğün o büyük portre kaldı. Neden diye sorduğumda da... Champion sustu.
Nedenini söyledi mi?
Champion rahat değildi. Sadece geçmişi unutmanın zamanı geldi diye belirtti, o kadar.
Resimleri kaldırdığında polis örgütünden ayrılmamıştı değil mi?
Evet, örgütten ayrılalı 4 yıl oluyor. Buysa yaklaşık 5 yıl önceydi dedi ve arkasından ekledi. Bildiğim kadarıyla o günden beri hiç resim yapmıyor.
Çinli kız casus muydu?
Bilmiyorum Vanessa, gerçekten bilmiyorum. Devlet sırrı bu, bilmeme imkan yok.
Başını salladı. Ayrıca böyle düşünmeye de gerek yok.
Bildiğim bir tek şey var, o da Jake'in kesinlikle casus olmadığı.
Kıza ne olduğunu biliyor musun?
Çinli bir kızla ilişkisi olduğunu bile bilmiyordum. İstifa ettikten sonra öğrendim. Daha sonra da bir gün yaptığı resimleri gördüm. Sorularını ısrarla sürdürdü Vanessa. Özel şubede görevliydi değil mi? Casuslarla uğraşan bölüm. Başka şeylerle de uğraşırlardı, bunu da söyledi mi?
Onu eskiden beri tanıyan Olga anlattı bunları bana. O da Jake'in Çinli bir sevgilisi olduğunu bilmiyordu. Bir de onun hakkında her şeyi bildiğini sanır. Kendisini terk eden karısı yüzünden şaşkına dönen McAdam'ın önüne çıkan her kızla gezdiğini anlattı Olga. Ve sonunda birdenbire sosyal hayattan çekildiğini, o günden beri onu hep yalnız gördüğünü söyledi. O zamanlar çok önemli bir komisermiş özel şubede ve birdenbire işini bırakmış. Sonra da o Çinli kızın resmi ortaya çıktı. Kaşlarını kaldırdı. Bir yığın rastlantı değil mi? Champion onun neden McAdam'la bu kadar ilgilendiğini çok merak ediyordu. Jake her zaman yalnız bir adamdır. Evli olduğu zamanlar bile kendi deyimiyle o boktan sosyal ilişkilere girmekten hep kaçınmıştı. Özür dilerim. Vanessa gülümseyerek başını cesaret verici anlamda salladı. Karısı onu terk ettikten bir zaman sonra da kadınlarla ortalıkta görünmeye başladı. Ama her zaman için sürpriz bir insandır o. Olga'nın söylediği kadar onun hakkında çok şey bildiğine inanmıyorum. Kimse bilmez ki.
Peki sonra?
Evet, Jake zeki ve başarılı bir polisti ve de kafalı. Oxford Üniversitesi'nde politika ve felsefe okudu. Sonra yıllarca önce Malaya'da komünistlerle savaştı ve örgütte iyi bir sicili vardır. Ayrıca çok şanslıdır. Araştırmalarında demek istiyorum. İşinde kesin kararlı adımlarla ilerliyordu. 30 yaşında komiser oldu. Özel şubede böyle bir şeyin gerçekleşmesi için o adamın deha olması gerekir. O sırada burada komünist gösterileri sürerken Çin'de Mao kültür devrimini gerçekleştiriyordu. Bu gösterileri duymuş muydun?
Evet.
Korkunçtu. Tam 6 ay sürdü. İç savaş, sokaklarda her gün savaş oluyordu. Ve her gün Mao'nun kızıl askerleriyle buraya gelmesini korkuyla bekliyorduk.
Başını salladı.
Neyse bir süre sonra bu savaş etkisini kaybetmeye başladı ve sona erdikten bir yıl sonra da Jake görevinden birdenbire istifa etti.
Sonra?
Onu çok ender görüyordum. Ortalıkta pek dolaşmazdı. Bu konuyla ilgili hiçbir şey anlatmıyordu. Ama ıstırap çektiği her halinden belli oluyordu. Tatile de çıkmadı. Biraz parası olmasına karşın görünürde bir evi arsası falan yoktu. Sonra ödünç parayla iki kat birden satın aldı bildiğin gibi. Kargaşalıktan sonra fiyatlar düşmüştü. Daha sonra da bana çok garip gelen bir şey yaptı. Üst katı kiraya vereceğine bunları bir merdivenle birleştirdi. O dairenin duvarlarını yıkarak orayı bir stüdyo haline getirdi. Bundan böyle hayatını resim yaparak geçireceğini söylüyordu. Kaşlarını kaldırdı. Gerçekten de öyle yaptı. Sabah öğle akşam durmamacasına çalıştı. Bir haydi de başarılı oldu. Artık üst kat onun hem stüdyosu hem galerisi olmuştu. Orada birçok sergi açtı ve yaptığı resimleri sattı. Sonra yine kaşlarını kaldırdı. Bir gün birden bundan da vazgeçti. Vanessa devam etmesini bekledi. Zamanla normal hayatına dönmeye başladı. Artık kadın arkadaşları vardı. Tekrar hayatına dönüp katlar satın almaya başladı. Hepsi ipotekliydi ve sonra da fabrika devreye girdi. Enerji bunalımı ve doğayı koruma hakkında çok şey biliyordu. Böylece güneş enerjisiyle ısınma birimleri ve rüzgarın hızını ölçen aygıt projelerini ortaya atıp fabrika kurmaya karar verdi. O günlerde azgın bir boğa gibiydi. Her çeşit parayı ödünç alıyordu. Gırtlağına kadar borca batmıştı. Bu konuları incelemek için Amerika'ya gitti. Tam fabrika kurulmak üzereyken şu kaz kafalı Wacker Ball'la bütün servetini Oriental Israelite dergisine yatırdı. Şimdi de bildiğin gibi beton tekneleri var.
Wacker Ball kaz kafalı değil bence. Gereğinden fazla akıllı.
Evet, Champion gülümsedi ama aradığın tip de bir insan değil, öyle değil mi? Birkaç kafadar Çinli arkadaşıyla birlikte bekar erkekler yurdunda yaşar. İçip içip dünyayı kurtarma konusunda laflamaktan başka bir şey yapmazlar. Ama Jake Wacker'ın her şeyi eleştirmedeki yöntemini beğeniyor. Mizah anlayışını da tabii. Sonra da bu entelektüel dergiyi çıkarmaya başladıklarını biliyoruz. Jake'in parasıyla, tabii ödünç parayla. Jake'in bu işten bir kuruş bile kazanmadığından eminim ama asla bu işi bırakmaz.
Vanessa düşünceli bir tavırla başını salladı.
Champion tam bir şey söyleyecekken birden vazgeçti. Daha sonra aklına takılan soruyu şöyle sordu. Jake Hong Kong'u iyi bilir. Sana yardımcı oluyor mu?
Vanessa o göz kamaştırıcı sıcak gülümsemesiyle ona baktı.
Bence o Çinli kız casustu. Bana çok yardımcı oldun Bernard, teşekkür ederim.
Bernard Champion'ın kalbi acıyla burkuldu. Gerçeği anlamaya başlıyordu.
Üçüncü kısım. Beton parçasının üzerine oturan Bernard Champion, kıyının terk edilmiş bir bölümünü kiralayan McAdam'la Wong'un tuğlaları yerleştirişlerini seyrederken bir yandan da birasını içiyordu. Öksüzler yurdundan aldığı iki Çinli çocukla denizde yüzüyorlardı. Beton yelkenli McAdam'ın eski kerestelerden yaptığı yeni iskeleye bağlanmıştı.
''Neden deniz kumu kullanmıyorsun?''
''Tuzlu da ondan.''
Champion dalgın dalgın, ''Bütün bunları topu topu iki haftada mı yaptın, doğrusu çok şaşırdım.'' dedi.
Kayıkhanenin sundurması ortaya çıkmıştı bile.
''Bunlar birdenbire üstüne çökmez değil mi? Yaptıklarının doğru olduğunu nereden biliyorsun?''
''Bu konuyla ilgili bir kitap satın aldım.''
Champion başını sallayarak, ''Yaptıkların bütün bu yorgunluklara değer mi?'' diye sordu. ''Yani bankalar sana sırt çevirmişken, kredi vermezken bu yaptıkların doğru mu sence?''
''Tabii.''
Champion rahatsız bir ifadeyle baktı ama onun cesaretini kıracak bir şey de söylemek istemiyordu. Hava çok sıcaktı. McAdam ve Wong ter içindeydiler. Champion bir süre Wong'u ilgiyle izledi.
''İyi çalışıyor.''
''Birinci sınıf bir adamdır o. Ne söylesem yapar ama çekilmez derecede utangaç.''
''Sen çok...''
''Yine de iflas ediyorum.''
''Ciddi misin?''
''Banka hesaplarıma ve Derek Morrison'a bakarsan iflasın eşiğindeyim.''
Kireçli harcı malayla düzelttikten sonra üstüne bir tuğla yerleştirdi.
''Hayır, durumum o kadar acıklı değil henüz. Hemen nakite çevirebileceğim bir malım yok.''
Tuğlayı malanın sapıyla düzelterek devam etti.
''New York ve İsviçre'deki bankalara ettiğim telefonlarla bir servet harcadım.''
''Hiç umut yok mu?''
''Hayatında belki de hiç deniz görmemiş İsviçreli bir bankacıyla telefonda beton yelkenler hakkında konuşmadın ve onu ikna etmenin güçlüğünü bir düşün.''
Kireçli alçıyı alıp duvara yapıştırdı.
''Amerikalılarsa dünyanın düz olduğunu sanıyorlar ve eğer yelkenli denize açılırsa kıyıya çarpacağına inanıyorlar.''
Champion gülümsedi. ''Neden mektup yazmadın?''
''Vaktim yok. Bir yelkenli siparişi aldım bile. Eğer elimi çabuk tutarsam yetiştirebileceğim.''
''Bu inşaat malzemelerini nasıl aldın?''
30 günlük krediyle. Adama borcumu ödeyeceğim, merak etme. Ama bu yapıyla birlikte elimde avucumda ne varsa hepsi bitecek.''
''Sonra ne yapacaksın?''
''Herhalde açlıktan öleceğim.
Sana yardım ederim. Yiyecek içecek bakımından demek istiyorum.''
Tuğlayı yerleştirirken McAdam gülümsedi.
''Teşekkürler Champ ama merak etme. Bankam bana nasıl olsa yardım edecek. O kadar çok borç verdiler ki yaşamamı mutlaka isteyeceklerdir. Ayrıca yaşamak için çok paraya ihtiyacım yok. Zaten savurgan bir insan değilim. Onları rahatsız eden yeni kredi miktarı.''
''Bu işi tamamlamak için elinde yeterli malzemen yok değil mi?''
''Hayır, çatıyı bir bitirebilsem başka bir şey istemem. Yolun yarısını açtım demektir o zaman.''
''Peki sonra ne yapacaksın?''
''Onları etkileyici bir şeyler bulup tekrar ziyaretlerine gideceğim.''
''Eğer hala kredi vermemekte ısrar ederlerse ne yapmayı düşünüyorsun?''
McAdam tuğlayı kireçli harca yapıştırmaya devam etti.
''O zaman da oturduğum katı satacağım.''
Champion sinirli bir sesle ''Nerede yaşayacaksın?'' diye sordu.
''Burada, yelkendide.''
''Aman tanrım, neden yelkenliyi satmıyorsun?''
''Yelkenlim yeterince gelir getirmez. İşte bu da her zamanki tartışma konusu, öyle değil mi? Çok ucuza mal olan bir şeyden para kazanamam ben. 1 milyon Hong Kong doları değerinde bir şeye ihtiyacım var. Gerekirse yelkenlimi satarım tabii ama bu pek işe yaramaz. Balıkçılar gibi yaşam savaşı veriyorum.''
''Tanrı aşkına, hayat boyu yelkenli de yaşayamazsın ya.''
''Bekle de gör.
Senin düzeyindeki bir insan bu hayatı uzun zaman sürdüremez. Biraz hayali bir şey bu.''
''Evet, tatsız bir hayat olacak biliyorum.'' diye onun görüşünü onayladı McAdam. ''Böyle yaşamayacağım konusunda haklısın. Bu hayattan bıkınca da gidip orada yaşamaya devam ederim.'' diyerek malasıyla eski harap Çin kulübesini gösterdi.
''Bu insanın kendini mahvetmesinden başka bir şey değil. Ne biçim bir hayat seçiyorsun kendine Jake? İnzivaya çekilmek gibi bir şey bu.
Sade basit hayattan hoşlanırım ben.
İyi hoş da burası kırsal bir bölge değil ki. Tam anlamıyla Robinson Crusoe gibi bir şey bu. Sen gerçekten başarılı bir insansın. Böyle yaşayamazsın.
McAdam çalışırken gülümsedi. Gerçekten sözcü için teşekkürler.
Dinle. Başarılı olduğun işini ansızın bıraktın. Şimdi kendine yeni bir yol seçmen gerekirken sen bütün bunları bir yana atıp riskli işlerle uğraşıyorsun. Elini salladı. Tüm bu çektiğin ıstıraplar sadece birkaç ağacın kesilmesini önlemek için. Değer mi Tanrı aşkına?
6. ayrımın sonu. Sayfa 78.